Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Ayşe Durakbaşı. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar. Evet, çok keyifli bir program olacak diye düşünüyorum.
Bence de bu yıl belki dinleyicilerimizin içinde bilenler de vardır. Halide Edip'in ölümünün 60. yıl dönümü. Ben de Açık Radyo'da programımda bu vesileyle Halide Edip'le ilgili bir dizi program yapmak istiyorum. Ve bu programların ilkini de Ayşe Hoca ile beraber yapıyoruz. Kendisi zaten yine dinleyicilerimizin bir kısmının bileceği gibi Halide Edip'le ilgili Türkiye'deki ilk çalışmalardan birini yapmıştı. Ve hala bir Halide Edip hakkında başvuru kitabı olarak bu kitabı okuyoruz. Halide Edip Türk Modernleşmesi ve Feminizm. Şu anda kitap iletişim yayınları tarafından yayınlanıyor. Ben en son baktım kaçıncı baskıda diye. 8. baskı bendeki mesela.
Evet.
2021.
Doğru. Evet.
Belki ondan sonra bir baskı daha yapmış da olabilir kitap.
Galiba 8'di benim de hatırladığım. Evet.
Hocam şimdi bu önce şeyi sormak istiyorum. Bu Halide Edip çalışmak düşüncesi nasıl uyandı sizde öncelikle? Sonra da feminizm konuşuruz.
Şimdi aslında tabii ben hep Türk modernleşmesi üzerine çalıştım. Yani ilk yüksek lisans tezim de Türk modernleşmesi üzerine, Kemalist kadın kimliği üzerine. Ama Halide Edip'in otobiyografisi üzerine çalışma fikri aslında bugün de onu düşündüm. Galiba şeyde uyandı. Bizim bir otobiyografi dersimiz vardı. Şerif Mardin'in açtığı ders yüksek lisansta. Ve orada farklı daha çok da Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçen ünlü figürlerin otobiyografilerini inceliyorduk. Ben de Halide Edip'in otobiyografisini orada incelemiştim. Mor Salkımlı Ev üzerinde özellikle yoğunlaşmıştım. Ama orada gerçekten böyle çok detaylı bir çalışma yapıyorduk. Yani Şerif Mardin'de farklı bir siyaset bilimci, yani siyaset bilimciden öte biliyorsunuz çalışmaları aslında. Edebiyat yapıtlarını da kaynak olarak çokça kullanır kendi makalelerinde, çalışmalarında. Onun için böyle bir didik didik bir çalışma olmuştu, o hatırlıyorum. Yani mesela ben o sunumumda, o dersteki sunumumda Halide Edip'in kurduğu cümleler, işte o birinci tekil şahıs, üçüncü tekil şahıs hangi gözle bakıyor? Kendisi benlik kurgusunu nasıl kuruyor, nasıl kendine dışarıdan bakıyor, bir kadın olarak nerede atılım hamle yapıyor, nerede daha çekingen davranıyor filan. Hani bunları böyle kendimce aslında o zaman şey yaptım, inceledim, analiz ettim. Fakat daha sonra Essex Üniversitesi'ne gittiğimde, tabii orada çok gelişmiş bir kadın çalışmaları alanı vardı. Kadın tarihi çalışmaları alanı aynı zamanda. Hem yani women's writing diye geçen kadın yazını benim tezime danışmanlık yapan hocalarım çok farklı alanlardan gelen hocalardı ve orada tabii buna dair yani analize dair yeni şeyler de öğrendim. O dönem zaten kadın otobiyografilerinin yani İngiltere'de de çok basıldığı ve incelendiği bir dönemdi. Yani birbirini pekiştirdi aslında bütün bu ilgiler ve hani yeni bakış açıları değil. Öyle bir çalışma çıktı ortaya.
Peki hocam, bu çalışma süresince sizin zihninizde nasıl bir halde Edip canlandı? Ya da ne bileyim, bu kadar onu yakından okumadan önce ki halde Edip imgesiyle sonraki imge değişti mi?
Evet, bu da çok önemli bence. Yani bir kere Türkiye'de edebiyat çalışmaları çok bence kısıtlı analiz araçlarıyla yapılıyor. Tabii bunu yalnızca edebiyat çalışması olarak da görmemek lazım. Burada benim yaptığım, zaten ben sosyoloji alanında yaptım. Toplumsal cinsiyet çalışmalarının da çok etkisi var tabii. Onu toplumsal cinsiyet alanının getirdiği analiz araçlarının da çok etkisi var. Yani yeni bir bakış açısıyla aslında okumaya çalıştım Halide Edip'i. Şimdi ama öncesinde de onu, hatta tezimin ön sözünde yazmıştım. Halide Edip'in özellikle bu, hani Osmanlıca'da taaddüdü zevcat denilen çok eşli evliliğe karşı duruşu. Yani mesela benim ailemdeki kadınlar tarafından biliniyordu ve bu bir önemli bir şey, başkaldırı ya da karşı duruş olarak nitelendiriliyordu. Annem beni, işte ben yazmaya meraklı bir kız çocuğuydum küçüklüğümden beri ve hep böyle Halide Edip gibi yazar olsam filan derdi, yani öyle beni teşvik ederdi. Öyle bir şey vardı zaten zihnimde. Ama bu Halide Edip'in daha çok da siyasi damgalanma biçimi, yani Amerikan mandacısı olması ya da edebiyat, o zamanki Türk edebiyatı incelemelerinde tamamıyla muhafazakar milliyetçilik çerçevesinde ele alınması ve çok ahlakçı olarak aynı zamanda yorumlanması. Mesela bunları, bu sınırları mümkün olduğunca açmaya yönelik bir okuma yaptım ben. Ve Halide Edip de o zaman tabii sizin bakış açınız değiştikçe ve yeni, yani biraz da satır aralarını da okumaya çalıştıkça, başka dönemin farklı yapıtlarıyla kıyaslamalar yaptığınızda, o zaman başka bir Halide Edip hakikaten zihninizde canlanıyor. Bu Halide Edip, yani içinde çatışmalar barındıran bir haldeydim. Elbette içinde bir ahlakçı, muhafazakar kadın da var mutlaka, ama bir kere beni yani büyülemiş olan yönü, kendini gerçekten tarihe yazma konusundaki kararlılığı. Çünkü bir bakıma tarihten kıyıya itilmiş, yani tarih yazımının kıyısına itilmiş bir kadın. Ve işte hatta Şerif Mardin'in dersinde biz Atatürk'ün nutkuna da bakmıştık. Bir arkadaşımız da onu incelemişti. Yani o ikisini mesela dönemsel olarak hemen hemen aynı dönemlerde ortaya çıkıyor, yayınlanıyor ve kamuya mal oluyor diyelim. O dönemde yani bir erkek bakış açısı, Türk Kurtuluş Savaşı'na erkek bakış açısı, ama aynı süreçte aslında Atatürk'ün o ana halkası içinde yer almış bir kişi olarak, bir kadın olarak onu yazması, yani muhteşem bir şey. Gerçekten son derece sıra dışı, olağan dışı bir şey diye düşündüm ve onun üzerinde özellikle durdum.
Evet hocam, buradan devam edeceğiz ama bir ara verelim isterseniz. Bugün ne çalalım, ne istersiniz?
Evet, Atatürk'ün en sevdiği türkülerden birini galiba, değil mi? Ben önerdim. Size de uygun geldi mi o?
Evet, tabii ne isterseniz çalabiliriz.
Evet.
Peki, o zaman sürpriz olsun, dinleyicilerimiz dinlerken müziği fark edecekler. Teşekkürler. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Ayşe Durakbaşar ile birlikte Halide Edebi konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında Ayşe Hoca'nın Halide Edip çalışmasının başlangıcını ve onun çalışma öncesinde ve sonrasındaki Halide Edip'e bakışını, kadın çalışmalarını ve Türkiye'deki kadın çalışmaları, tarih, siyaset ve edebiyat çalışmalarını konuşmuştuk. Ve Halide Edip'e aslında çok da geniş bir perspektiften bakılmadığını o dönemde bunun da sizi etkilediğinden bahsetmiştik. Bir de bu tarz çalışmalarda şey de önemli sanki hocam, değil mi? Bir insan hep sabit kalmıyor sonuçta. Değişiyor. Yani hepimiz değişiyoruz. Çalıştığımız kişiler de değişiyorlar. Yani onların değiştiğini ve birden çok kimliği barındırabildiğini de herhalde unutmamamız gerekiyor, değil mi? Bu tür çalışmalarda ne dersiniz? Mesela Halide Edip'le çalışırken bunu da düşündünüz mü? Yani o hem o daha geniş bir perspektife bakmak hem de bir de birey olarak değişiyoruz, dönüşüyoruz, aynı kalmıyoruz sonuçta. Bu da bu tarz çalışmalarda önemli mi? Burada bizi dinleyen genç akademisyen arkadaşlarımız, araştırmacılar olduğunu da düşünürsek bir yöntem olarak.
Evet, tabii. Bir de şey de önemli tabii. Hani kamusal kim mesela ben hatırlıyorum o dönemki feminist otobiyografi çalışmalarında buna çok vurgu yapılıyordu. Kamusal kimlikle daha mahrem kimlik arasındaki çatışma da tabii kadınlar için özellikle çok önem kazanıyor. Yani şimdi Halide Edip'e baktığınızda kamusal olarak son derece ön planda olan bir kadın, işte zaten eğitimi de çok özel bir eğitim, yani İngilizceyi çok iyi derecede biliyor olması onu özel bir yere yerleştiriyor. Hem bir edebiyatçı olarak hem siyasi kimliği açısından hem Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü açısından bu önemli bir şey yani. İngilizce biliyor olması, bir bakıma çok dilli olması. Bu çok dillilik aslında gene benim çok ilgilendiğim bir konuydu. Yani çok dillilik dediğim şöyle, aslında birçok Osmanlı entelektüeli içinde geçerli olan bir şey belki ama Halide Edip için özellikle geçerli. Çünkü biliyorsunuz bazı yapıtlarını İngilizce yazıyor öncelikle. Bu çok enteresan bir şey. Demek ki dili o derece rahatlıkla kullanabiliyor ve o dilde düşünebiliyor demektir bu. Dil de bir kimliktir aslında. Ve hakikaten ben buna defalarca yani Türkçe otobiyografisini ve İngilizce otobiyografisini okuduğumda aslında oradaki farklılıkları görebildim. Bu yalnızca hani Türkçe otobiyografi ya da Türkçe anılar daha sonra yayınlanıyor ve orada bir otosansür yapıyor o açıdan değil ama benlik kurgusu açısından da farklar var. Şeyi ben çok fark ettim mesela daha psikoanalitik bir dil kullanıyor İngilizce yazdığı metinde. Türkçe yazdığı metinde ise mesela nefs kavramı gibi yani daha İslamcı bir paradigmadan ya da o kültür, İslamcı dediğim yani İslam kültürü demek istiyorum. Çünkü öyle bir kültür içinde Müslüman bir evde yetişmiş. Bütün o Müslüman ev kültürünün etkileri Halide Edip'in üzerinde var. Bunu mesela Türkçe anılarda çok daha yakından hissetmek mümkün. Yani bunun gibi şeylerden söz edebilirim. Bir de şu çok ilgimi çekmişti. Mesela Sultanahmet mitinginde gene ay, muhteşem bir konuşma yapıyor. Bir kadın siyahlar içerisinde neredeyse çarşaf diyebileceğimiz tam çarşaf olmasa da bir giysi içerisinde müthiş bir topluluğa sesleniyor kadın sesiyle. Yani o ses de biliyorsunuz aslında yasaklanan bir şey. İslam toplumlarında o kadar kolay bir şey değil oraya da kürsüye çıkıp bu şekilde bir hatiplik yapmak. Fakat şöyle bir şey, o kürsüye çıkana kadar kendini ne kadar aslında küçük bir bakıma. Çünkü öyle ifadeler kullanıyor. Küçük bir kadın olarak hissettiğini falan anlatıyor. Yani o geçişler çok enteresan, onları yakalamak anılarında. Yani kadın olarak kendini aslında o toplumda daha belirsiz, daha görünür olmayan halde edip olmasına rağmen o tür özelliklerle bir yandan hissederken kamusal bir misyon üstlendiğinde nasıl o benlik halesinin genişlediğini görüyoruz. Yani ifadelerinde bunu görmek mümkün.
Evet, bu söylediğiniz şey çok önemli. Benlik halesinin genişlemesi. Bu feminist tarih yazıcılığı ve feminist otobiyografik yazımında da tam da çekirdeği bunun oluşturduğundan bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
Kesinlikle. Galiba Patricia Sparks diye hatırlıyorum. Private Selves diye bir kitabı var. Orada buna vurgu yapıyor. Ve kadınların hani bu kamusal benlikle öznel mahrem benliğin çatışmasına vurgu yaparken bundan söz ediyor aslında. Bizim şeyde de Türk edebiyatında da bilirsiniz çünkü bu Türk modernleşmesinin çok belirgin bir özelliği. Kadın tiplemelerinde bu var. Yani Kemalist kadın kimliğini düşündüğümüzde de mesela kadınlar çok önemli kamusal görevler üstleniyorlar. Hep şey aklıma gelir, Adalet Ağaoğlu'nun bir düğün gecesi Aysel tiplemesi. Biliyorsunuz bir dönem biz kadınlar için yani işte meslek kadınları için o Aysel tiplemesi bayağı bir şeydi değil mi? Temsil edici bir figürdü. Yani kamusal olarak inanılmaz misyonlar yükleniyorlar, görevler yükleniyorlar, şey işte roller yükleniyorlar ve son derece otoriter de olmaları mümkün ki elde edip de öyle bir aslında son derece otoriter bir figür. Ama bir yandan da nasıl kırılgan olduklarını aslında daha özel yaşamlarına dair kırılganlıklar barındırdıklarını da gözlemliyoruz. Ve bunları tabii edebiyatta görmek çok daha mümkün. Yani hani her zaman sosyal bilimsel araştırmalarda o kadar belirginleşmiyor ama edebiyatta kadınlar bunu, kadın yazarlar özellikle dile getiriyorlar.
Hocam burada mesela kadın yazını da önemli, değil mi? Halide Edip'in bir benlik olarak kendisini kurgulaması, bir benlik kurgusu, bir de karakterlerini kurgulaması. Bu ikisinin birleştiği yerler, bu feminist tarih yazımında ve feminist biyografi yazımında ya da otobiyografi yazımında nasıl ya da buna bakışta nasıl ele alınıyor? Mesela biz edebiyat eleştirisinde bunu başka bir şekilde bakıyoruz yani bir taraftan da.
Ya benim gördüğüm tabii Halide Edip'te bunu çok yakından görebiliyoruz. Yani otobiyografik öğeler çok fazla var tabii. Kurmaca'da da yani var. Tabii ki hiçbir zaman tam anlamıyla eşleştirilemez ve eşleştirilmemelidir. Yani kurgusal yönüne vurgu yapılmalıdır elbette kurmaca bir metni incelerken. Fakat işte mesela Türk'ün Ateşle İmtihanı yani ikinci cilt anılar herhalde değil mi şey ateşten gömlek için önemli bir kaynak olsa gerek. Halide Edip hakikaten Kurtuluş Savaşı sırasında Sakarya'da hemşire olarak hastanede görev yapıyor, çalışıyor. Yani o yaşam deneyimleri mutlaka etkili oluyor. Ama mesela oradaki Ayşe karakterini tamamıyla merkeze koyuyor olması ve aslında orada bir bakıma belki de daha çok bir yandan da erkekleri anlatıyor diye de bakabiliriz. Yani tabii bu feminist tarih yazımında bu çok önemli. Yani kadınlara hiçbir zaman tek başlarına kadınlıklarıyla bakmak doğru değil. Erkeklik ve kadınlık kimlikleri aslında birbirlerine göreli olarak kuruluyorlar. Ve ben Nurdan Gürbilek'in çalışmalarını çok önemserim. Mesela bu modernleşme sürecinde erkeklerin hissettiği erkeklik kaybı, kaygısı yani bu kadınların kamusal alanlara girişiyle birlikte ve farklı bir kadınlık kimliği sergilemeleriyle birlikte erkeklerdeki o kayıp duygusu Aslında bütün bunlar bir ölçüde Halide Edip'in romanlarında da izlenebilir diye düşünüyorum.
Evet, kesinlikle çok haklısınız. Hocam, ilk bölümümüzün sonuna geldik ama Halide Edip'i konuşmaya haftaya da devam edeceğiz. Haftaya biraz daha Halide Edip'in eserlerine, özellikle otobiyografisine daha çok eğileceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.